Ayrım 6.
Gece pek çok kez uyanıp yeniden uykuya daldım. Ertesi gün başımda ağrılarla ama dinlenmiş olarak kalktığımda oturma odasında karşımda Leo'yu buldum. Hem çok şaşırıp sevindim hem de mahcup oldum. Bir sandalyenin kenarına ilişmişti. Uzunca bir süreden beri beni bekliyormuş gibi bir hali vardı. Leo diye haykırdım. Geldiniz mi? Beni sizi çağırmak için cemiyetten yolladılar dedi. Siz bana bunun için bir mektup gönderdiniz. Ben de mektubu kurul üyelerine ilettim. Yüce makamdan bekleniyorsunuz. Gidebilir miyiz? Şaşkınlık içindeydim. Alelacele ayakkabılarımı giydim. Üzeri toplanmamış yazı masasının geceden kalma, sarsılmış dağınık bir görüntüsü vardı. Orada saatler önce onca endişe ve coşkuyla neler yazdığımı anımsamıyordum artık. En azından işe yaramışa benziyordu. Bir şeyler olmuştu. Leo gelmişti. Ve birdenbire sözlerinin önemini kavradım. Demek ki hakkında artık hiçbir şey bilmediğim, bensiz var olan ve beni artık bir üye olarak görmeyen bir cemiyet vardı hala. Cemiyet, yüce makam, kurul üyeleri hala vardı ve beni çağırmışlardı. Bu haber beni alt üst etti. Aylarca, haftalarca bu kentte yaşamış, cemiyet ve yolculuğumuz hakkında yazmakla uğraşmış, bu cemiyetten arta kalan bir şey var mı? Varsa nerede? Yoksa ondan geriye bir tek ben mi kaldım? Bilmemiştim. Hatta açıkça itiraf etmek gerekirse öyle anlar olmuştu ki cemiyetin ve üyeliğimin gerçekliğinden bile emin olamamıştım. Oysa şimdi Leo cemiyet tarafından gönderilmişti ve beni alıp götürmeyi bekliyordu. Beni anımsamışlardı. Beni çağırmışlardı. Beni dinlemek istiyorlardı. Belki de benden hesap soracaklardı. Pekala, ben hazırdım. Cemiyete sadakatsizlik etmediğimi göstermeye hazırdım. İtaat etmeye hazırdım. Kurul üyeleri ister beni cezalandırsınlar, isterse de beni affetsinler. Ben her şeyi kabul etmeye, onlara her konuda hak vermeye ve boyun eğmeye daha şimdiden hazırdım. Yola koyulduk. Leo önden gidiyordu. Onu ve yürüyüşünü gördükçe ne mükemmel bir hizmetkar olduğunu düşünüp yıllar öncesindeki gibi hayranlık duymadan edemedim. Sabırlı, esnek adımlarla yürüyordu sokaklarda. Önden gidiyor, bana yol gösteriyordu. Tepeden tırnağa rehberdi. Hizmete amadeydi. Tepeden tırnağa işlevde. Yine de sabrımı epey zorladı. Cemiyet çağırmıştı. Yüce makam beni bekliyordu. Benim için her şey tehlikeydi. Bundan sonraki yaşamım üzerinde karar verilecekti. Yaşamım ya anlam kazanacak ya da anlamını tümden yitirecekti. Meraktan, sevinçten, korkudan, endişeden titriyordum. Dolayısıyla Leo'nun izlediği yol sabredilemeyecek, katlanılamayacak kadar uzun geldi bana. Çünkü rehberimi 2 saatten daha uzun bir süredir izliyordum. Ve bana öyle geliyordu ki yolu en keyfi, en acayip biçimde uzatıyordu. Leo dua etmek için 2 kere kiliseye girip beni dışarıda uzun süre bekletti. Eski belediye binasının önünde durup bana hiç bitmeyecekmiş gibi gelen bir süre boyunca tefekküre daldı. Sonra binanın 15. yüzyılda cemiyetin ünlü bir üyesi tarafından inşa edildiğini anlattı. Yürürken hali tavrı ne kadar seri, gayretli ve hedefe yönelik gibi görünse de hedefine yaklaşmakta kullandığı dolambaçlı yollardan, çizdiği daire ve zikzaklardan başım dönmüştü. Bütün bir öğleden öncemize mal olan yol pekala çeyrek saatte de alınabilirdi. Sonunda beni kentin dış semtlerindeki sakin bir sokağa ve çok büyük, sessiz bir binaya götürdü. Dışarıdan bakıldığında ek binalarla büyütülmüş bir devlet dairesine ya da müzeye benziyordu. Etrafta tek bir insan yoktu. Koridorlar ve sahanlıklar bomboş uzanıyor, ayak seslerimizle yankılanıyordu. Leo koridorlarda, merdivenlerde ve hollerde arayıp taramaya koyuldu. Bir keresinde yüksek bir kapıyı yavaşça açınca tıklım tıklım dolu bir ressam atölyesi gördüm. Ressam Klingsor üzerinde bir atlet şövalenin önünde duruyordu. Ah, bu güzel sevgili yüzü görmeyeli kaç yıl olmuştu. Ama ona selam vermeye cesaret edemedim. Bunun henüz zamanı değildi. Bekleniyordum, huzurlarına çağrılmıştım. Zaten Klingsor da bize pek ilgi göstermedi. Başıyla Leo'yu selamladı, beni ya görmedi ya da tanımadı. Sonra kibar ama kesin bir el hareketiyle dışarı çıkmamızı işaret etti. Suskundu, çalışırken rahatsız edilmeye katlanamıyordu. En sonunda dev binanın kağıt ve karton kokan duvarları, yüzlerce metre boyunca uzanıp giden dolap kapakları, kitap sırtları ve dosya yığınlarıyla kaplı çatı katına çıktık. Dev bir arşiv, muazzam bir büro. Kimse bizimle ilgilenmedi. Herkes sessiz sedasız çalışıyordu. Bana öyle geldi ki, sanki yıldızlı gökyüzü de dahil tüm dünya buradan yönetiliyordu. Ya da en azından kayda geçirilip gözlemleniyordu. Uzun süre durup bekledik. Çok sayıda arşiv ve kütüphane memuru, ellerinde katalog kartları ve numaralar etrafımızda sessizce koşturuyorlardı. Raflara dayanan merdivenlere çıkılıyor, asansörler ve küçük el arabaları usul usul sessizce hareket ediyordu. Nihayet Leo şarkı söylemeye başladı. Etkilenerek dinledim ezgileri. Bir zamanlar bana o kadar aşinaydılar ki bizim cemiyet şarkılarımızdan birinin melodisiydi bu. Şarkı ile birlikte derhal bir hareketlenme oldu. Memurlar çekilip gitti. Salon loşlaşan uzaklara doğru genişledi. Arka plandaki dev arşiv manzarasında çalışan hamarat insanlar küçük ve gerçek dışıydı. Fakat bizim bulunduğumuz yer büyüyüp boşaldı. Salon genişleyip törensel bir hal aldı. Salonun ortasında muntazam sıralar halinde dizili pek çok koltuk vardı. Kısmen arka plandan, kısmen de mekanın bir sürü kapısından çok sayıda kurul üyesi içeri girdi. Koltuklara doğru aheste aheste yürüyüp yerlerini aldılar. Sonunda bütün koltuk sıraları ard arda doldu. Koltuk düzeni hafifçe yükselip daralıyor ve henüz boş olan yüksek bir tahtta son buluyordu. Tören meclisi tahta kadar doluydu. Leo bana baktı. Sabra, susamaya ve saygıya davet eden bu bakıştan sonra kalabalığın arasına karıştı. Göz açıp kapayıncaya kadar ortadan kayboldu. Onu bir daha göremedim. Fakat yüce makamın etrafında toplanan kurul üyeleri arasında tanıdık simalar gördüm. Kimi gülümsüyordu, kimi de ciddiydi. Albertus Magnus'u, savcı ve Sudeva'yı, ressam Klingsor'u ve daha başkalarını gördüm. Nihayet ortalık sessizleşti ve sözcü öne çıktı. Yüce makamın karşısında yapayalnız, küçücüktüm. Her şeye hazırdım. Derin bir korku duyduğum kadar burada olup biteceklere ve alınacak kararlara karşı da derin bir rıza içindeydim. Sözcünün berrak ve sakin sesi salonda yankılandı. Firar eden bir cemiyet kardeşinin öz davası diye bildirdiğini duydum. Dizlerimin bağı çözüldü. Yaşamım söz konusuydu. Ama böyle olması iyiydi. Artık her şeyin düzelmesi gerekiyordu. Sözcü devam etti. Adınız? H.H. mi? Yukarı Şivaben yürüyüşüne, Bremgarten'deki şölene katıldınız mı? Morbio Inferiore'den hemen sonra firar ettiniz mi? Doğu yolculuğunun bir öyküsünü yazmak istediğinizi itiraf ediyor musunuz? Cemiyetin sırlarını ifşa etmeyeceğinize dair ettiğiniz yeminin sizi engellediğini düşünüyor musunuz? Soruları, anlayamadıklarımı ve dehşet verici bulduklarımı da ard arda evet diye yanıtladım. Kurul üyeleri kendi aralarında kısa bir süre fısıldaştıktan sonra sözcü yeniden öne çıkarak duyurdu. Öz davacı bildiği her cemiyet yasasını ve cemiyet sırrını alenen anlatmaya yetkili kılınmıştır. Ayrıca cemiyet arşivinin tamamı yaptığı çalışma için hizmete sunulacaktır. Sözcü çekildi. Dağılan kurul üyeleri kısmen mekanın derinliklerinde, kısmen de kapılardan çıkarak gözden kayboldular. Dev mekan sessizliğe gömüldü. Korkuyla etrafıma bakınınca büro masalarından birinin üzerinde bana aşina gelen kağıtlar gördüm. Onları elime aldığımda çalışmamı, sorunlu çocuğumu, başlayıp da bitiremediğim metnimi tanıdım. Mavi zarfın üzerinde Doğu yolculuğunun öyküsü Yazan H.H. yazıyordu. Metnin üzerine atıldım. Sık satırlarla yazılmış, çok kereler üzeri çizilip düzeltilmiş, az sayıda sayfayı hızla okudum. Yüksek yerden onaylanmış, hatta desteklenmiş olarak görevimi artık nihayet yerine getirebileceğim duygusuyla, çalışma şevkiyle doluydum. Dilime gem vuran bir yeminin kalktığını, arşivden, bu uçsuz bucaksız hazineden yararlanabileceğimi düşününce, görevim daha önce hiç olmadığı kadar önemli ve onurlu geldi bana. Fakat el yazmamı okudukça metni beğenmez oldum. Hatta metnim en umarsız anlarımda bile gözüme şimdiki kadar kötü ve hatalı görünmemişti. Her şey öyle karmaşık, öyle havalıydı ki en açık bağlamlar bile çarpıtılmış, en önemli şeyler unutulmuş, bir sürü önemsiz ayrıntı ön plana çıkarılmıştı. Bu durumda en baştan başlamak gerekiyordu. Metni okurken cümlelerin üzerine birbiri ardına çizmek zorunda kaldım. Ben satırların üzerlerine çizip dururken metin de kağıt üzerinde ufalandı. Belirgin sivri harfler dağılıp oynak şekillere, çizgi ve noktalara, dairelere, minik çiçek ve yıldızlara dönüştü. Ve sayfalar hoş, anlamsız süslerle bezeli duvar kağıtlarına benzedi. Kısa süre sonra metnimden geriye bir şey kalmadı. Buna karşın yazmam için bol bol boş kağıt vardı. Kendimi topladım. Elbette, daha önce akıcı ve net bir tasvirde bulunmam mümkün olmamıştı. Çünkü her şey cemiyet yemininin inşa etmemi yasakladığı sırlarla ilgiliydi. Öyküyü nesnel bir biçimde anlatmayı bir kenara bırakarak, derin bağlamları, hedef ve niyetleri dikkate almayarak, kişisel yaşantılarımla sınırlı tutmak gibi bir çözüm bulmuştum. Ama bunun sonucu ortadaydı işte. Oysa şimdi susma zorunluluğu ve kısıtlamalar ortadan kalkmıştı. Bana resmen yetki verilmiş, sonsuz zenginlikteki arşiv kullanımıma açılmıştı. Şurası kesindi. Şimdiye kadarki çalışmam süsleme sanatına dönüşmeseydi bile, her şeyi sil baştan yeniden temellendirmem, yeniden kurmam gerekiyordu. Cemiyetin kısa bir tarihçesiyle, kuruluş ve anayasasıyla başlamaya karar verdim. Arka taraflarda uzaklık ve loşluk içinde gözden kaybolan tüm o masaların üzerinde kilometrelerce uzanan sonsuz dev kataloglarda her soruma bir yanıt vardı mutlaka. İlk önce arşive bazı kavramlar konusunda başvurmaya karar verdim. Ne de olsa bu muazzam mekanizma ile çalışmayı öğrenmem gerekiyordu. Elbette ilk işim cemiyet belgesini aramak oldu. Cemiyet belgesi diye yazıyordu katalog. Bakınız, bölüm Chrysostomos, grup 5, satır 39,8. Bölüm, grup ve satır sanki kendiliğinden çıktı karşıma. Arşiv harika düzenlenmişti. Ve elimde cemiyet belgesini tutuyordum işte. Büyük bir olasılıkla onu okuyamayacaktım. Buna hazırlıklı olmalıydım. Gerçekten de okuyamadım belgeyi. Gördüğüm kadarıyla Yunanca harflerle yazılmıştı. Az çok Yunanca biliyordum ama yer yer çok eski, yabancı bir alfabeydi. Görünüşte belirgin de harfler ama çoğu okunmuyordu. Metnin bazı kısımları bir iki sözcüğünü sanki uzaktan uzağa çağrışım ve benzetmelerle anladığım bir lehçeyle ya da gizemli bir dille yazılmıştı. Ama cesaretim henüz kırılmamıştı. Belge okunamıyor olsa da harfleri bende güçlü anılar uyandırmıştı. Dostum Longus'u gördüm. Elimle kavrayabileceğim kadar belirgindi. Gece vakti bahçede Yunan ve İbrani harfleriyle yazıyor, harfler kuşlara, ejderhalara ve yılanlara dönüşerek gecede kayboluyorlardı. Kataloğu karıştırırken arşivin beni bekleyen zenginlikleri karşısında ürperdim. Aşina bazı sözcüklere, ünlü bazı adlara rastladım. Kendi adıma da rastlayınca irkildim. Ama arşivden bulup çıkarmaya cesaret edemedim. Her şeyi bilen bir mahkemenin kendisi hakkındaki hükmünü öğrenmeye kim katlanabilir ki? Öte yandan yolculukta tanıştığım Klingsor'un dostu Resten Polkile'nin adını buldum örneğin. Arşivde numarasını aradım. Orada üzerimin eli altın bir plaket buldum. Belli ki çok eskiydi. Üzerine bir yonca resmedilmiş ya da hak edilmişti. Üç yapraktan biri mavi, bir yelkenli gemicik. İkincisi rengarenk pullu bir balıktı. Üçüncüsü ise bir telgraf formuna benziyor. Üzerinde şunlar yazıyordu: kar kadar mavi, Kle'ye kadar pol. Alt not. Kle, yonca. Alt not bitti. Klingsor, Longus, Max, Latille hakkında yazılanları da okumak hüzünlü bir sevinç verdi bana. Leo hakkında daha çok şey öğrenme isteğine de karşı koymadım. Leo'nun katalog fişinde şöyle yazıyordu: Kev, Archipix, 19. Diagon, D7, Kornu, Ammon, 6, Kev. Çifte Kev uyarısından etkilenerek bu sırra ermeyi göze alamadım. Fakat arşivit materyal, bilgi, büyülü formül konusunda ne eşsiz bir zenginliğe sahip olduğunu her yeni denemeden sonra biraz daha anlar olmuştum. Bu arşiv bence tüm dünyayı kapsıyordu. Birçok bilgi alanına yaptığım mutlu ya da şaşırtıcı gezintiden sonra katalogdaki Leo fişine giderek büyüyen bir merakla tekrar tekrar geri döndüm. Ama her defasında şu çifte cave ibaresinden ürküp vazgeçtim. Buna karşılık bir başka kataloğu karıştırırken Fatma sözcüğü gözüme ilişti. Altında şu ibare vardı: Prince, Orient 2, Not, Mil, 983, Hort, Delis, 07. Belirtilen yeri arşivde arayıp buldum. Orada açılan minicik bir madalyonla karşılaştım. İçinde bir minyatür vardı. Büyüleyici güzellikte bir prenses resmiydi bu. O anda bu resim bana bütün binbir geceleri, delikanlılık çağımın bütün masallarını, çömezlik süren bitince alt not, kev, dikkat, alt not bitti. Doğuya, Fatma'nın yanına gitmek için cemiyete üyelik başvurusunda bulunduğum o görkemli zamanların tüm düş ve arzularını anımsattı. Madalyon örümcek ağı gibi ince, mor bir ipek mendile sarılmıştı. Mendili kokladım. Tarif edilemeyecek kadar uzak, narin bir düşsellikle prenses ve doğu kokuyordu. Ve ben bu uzak, hafif sihir kokusunu içime çekerken aniden şiddetle kavradım. O zamanlar doğu yolculuğuna çıkarken nasıl da tatlı bir sihirle sarsılıp sarmalanmıştım. Yolculuk meçhul, sinsi engeller yüzünden nasıl da başarısızlığa uğramıştı. Sonra sihir nasıl da yavaş yavaş uçup gitmiş, o zamandan beri soluduğum hava, ekmeğim, suyum nasıl da yavan, ruhsuz, çaresizliğin ta kendisi olmuştu. Gözlerimi kaplayan gözyaşı perdesi o kadar kalındı ki artık ne mendili görebiliyordum ne de resmi. Ah, hissediyordum. Bugün olsa Arap prensesin resmi beni dünyaya ve cehenneme kadar bağışık kılmayı, beni şövalye ve hacı yapmaya yetmezdi. Bugün bunun için bambaşka, daha güçlü sihirlere ihtiyaç duyardım. Ama gençliğimi peşine takan, beni masalcı, müzisyen, çömez yapan ve ta Morbio'ya kadar götüren o düş ne tatlı, ne masum, ne kutsal bir düştü. Sesler beni dalgınlığımdan sıyırdı. Sonsuzca uzayıp giden arşiv dört bir yandan tekinsizce bakıyordu bana. Yeni bir düşünce, yeni bir acı şimşek gibi çaktı beynimde. Budala ben bu cemiyetin öyküsünü yazmaya kalkışmıştım. Ben ki bu milyonlarca el yazmasının, kitabın, resmin, simgelerin binde birini olsun çözemiyor, kavrayamıyordum. Yıkılmıştım. Müthiş aptal, müthiş gülünç, kendimi anlamaktan uzak, bir toz zerresi kadar küçülmüş. Cemiyetin ne, kendimin ne olduğunu hissetmemi sağlamak için azıcık oynamama izin verdikleri bütün bu şeylerin ortasında kala kalmıştım. Pek çok kapıdan akın akın içeri girdi kurul üyeleri. Bazılarını henüz dinmemiş gözyaşlarım arasında tanıyabildim. Sihirbaz Jupp'u tanıdım. Arşivci Lindhorst'u, Pablo kılığına girmiş Mozart'ı tanıdım. Seçkin meclis dizi dizi uzayıp giden, arkalara doğru giderek yükselip daralan koltuk sıralarında yerini aldı. En uçtaki yüksek tahtın üzerinde altından bir tepeliğin parladığını gördüm. Sözcü öne çıkıp duyurdu. Cemiyet sırlarını saklama iddiasında bulunan, fakat altından kalkamadığı bir yolculuğun ve varlığına inanmadığı, ihanet ettiği bir cemiyetin öyküsünü yazma girişiminin ne kadar acayip olduğunu, bir küfür olduğunu şimdi anlamış bulunan öz davacı H'nin kurul üyeleri aracılığıyla yargılanmasına hazırdır. Bana döndü ve berrak mübaşir sesiyle haykırdı. Sen, öz davacı H, mahkemenin yetkisine ve kararına boyun eğmeyi kabul ediyor musun? Evet diye yanıtladım. Sen, öz davacı H diye devam etti. Kurul üyelerinin Yüce Divanı tarafından başkanın yönetimi olmadan yargılanmayı kabul ediyor musun? Yoksa bizzat başkan tarafından mı yargılanmak istiyorsun? Başkanın yönetiminde olsun ya da olmasın dedim. Kurul üyelerinin hakkımda vereceği kararı kabul ediyorum. Sözcü bir karşılık verecekti ki salonun derinliklerinden yumuşak bir ses duyuldu. Başkan bizzat yargılamada bulunmaya hazır. Bu yumuşak sesin tonu içimde tuhaf bir ürperti uyandırdı. Mekanın uzak derinliklerinden, arşivin çöl ufuklarından bir adam çıkıp geldi. Sessiz, sakin, huzur dolu bir yürüyüşü vardı. Giysisi altın parıltılar saçıyordu. Meclisin sessizliğinde yavaş yavaş yaklaşırken yürüyüşünü tanıdım. Hareketlerini tanıdım. Sonunda yüzünü de tanıdım. Leo'ydu. Bir papanınki gibi görkemli tören cübbesiyle kurul üyelerinin arasından geçerek yüce makama doğru ilerliyordu. Mücevherlerinin pırıltısını muhteşem yabancı bir çiçek gibi taşıyarak çıktı merdivenlerden. Yanından geçtiği her sıra ayağa kalkıp selam veriyordu. Özenle, alçak gönüllülükle, hizmet aşkıyla, tıpkı kutsal simgeleri taşıyan bir papa ya da kilise babası gibi alçak gönüllülükle taşıyordu parlak ünvanını. İster cezalandırılayım, isterse de bağışlanayım. Alçak gönüllülükle boyun eğmeye hazır olduğum kararı tüm varlığımla büyülenmiş gibi bekliyordum. Beni bir o kadar etkileyen ve duygulandıran şey şimdi cemiyetin başında bulunan ve beni yargılamaya hazır kişinin Leo. Bir zamanlar yük taşıyıcısı ve hizmetkarımız Leo olmasıydı. Ama beni bütün bunlardan daha fazla heyecanlandıran, etkileyen, şaşırtan ve mutlu eden şey günün büyük keşfiydi. Cemiyet hiç sarsılmadan ayakta duruyordu. Her zamankinden daha güçlüydü. Beni terk edip hayal kırıklığına uğratan Leo değildi. Cemiyet de değildi. Yalnızca ben zayıf ve aptalca davranarak kendi yaşantılarımı yanlış yorumlamış, cemiyetin varlığından kuşkuya düşmüş, doğu yolculuğunun başarısızlığa uğradığını düşünmüştüm. Kendimi bitmiş, boşa çıkmış bir hikayenin kronikçisi yerine koymuştum. Oysa bir kaçaktan, sadakatini yitirmiş bir firariden başka bir şey değildim. Bunu anlamak içimi dehşet ve mutlulukla doldurdu. Bir zamanlar beni cemiyet kardeşliğine kabul eden, bir zamanlar bana çömezlik kutsamasında bulunup cemiyet yüzüğünü veren ve hizmetkar Leo ile yolculuğa çıkartan yüce makamın huzurunda küçücük, alçak gönüllülükle duruyordum. Bütün bunların arasında yeni bir günahımın, açıklaması güç yeni bir kusurumun daha farkına varınca kalbim yeniden utançla doldu. Cemiyet yüzüğü bende değildi artık, onu kaybetmiştim. Ne zaman, nerede kaybettiğimi bile bilmiyordum. Bugüne dek eksikliğini bile duymamıştım. Bu arada başkan, altınlarla bezeli Leo, güzel, yumuşak bir sesle konuşmaya başladı. Bana doğru akan sözleri yumuşacıktı ve mutluluk veriyordu. Güneş ışığı gibi yumuşacıktı ve mutluluk veriyordu. Öz davacı denildiği duyuldu yüksek tahttan. Bazı yanılgılarından vazgeçme fırsatına sahip oldu. Aleyhinde söylenecek çok şey var. Cemiyete olan sadakatini yitirmesi, kendi suçunu ve budalalığını cemiyete yüklemesi, cemiyetin varlığından kuşkuya düşmesi, cemiyetin tarihçisi olmak gibi tuhaf bir hırsa kapılması. Bütün bunlar anlaşılır ve affedilir şeyler. Bunların çok büyük bir önemi yok. Bunlar öz davacının izniyle söylemek isterim ki, çömezlik aptallıkları yalnızca, Bunlara gülüp geçmemiz yeterli. Ben derin bir nefes alınca yüce meclis üyelerinin yüzünde hafif bir gülümseme dolaştı. En ağır günahlarımın, hatta cemiyetin dağıldığı, ona bir tek benim sadık kaldığım gafletine kapılmamın bile başkan tarafından yalnızca budalalık, çocukluk olarak görülmesi beni hem müthiş rahatlatmış hem de bana sert bir biçimde haddimi bildirmişti. Fakat diye devam etti Leo. Yumuşak sesi ciddileşip kederlenmişti. Sanığın daha başka, çok daha vahim günahlar işlediği anlaşılmıştır. Ve işin en kötü yanı, kendi kendine dava etmesinin nedeni bu günahlar değildir. Hatta bunların farkına bile varmamışa benzemektedir. Cemiyete haksızlık ettiği için derin bir üzüntü duymakta, hizmetkar Leo'nun en yüce makam sahibi olduğunu anlamadığı için kendini affedememekte, cemiyete olan sadakatsizliğinin boyutlarını da kavramak üzeredir. Fakat düşüncede işlenmiş bu günahları ve ahmaklıkları fazla ciddiye alırken ve şu anda bunlara gülüp geçebileceğini görüp rahatlarken, her biri ağır cezayı hak edecek kadar büyük suçlarını unutmaya inatla devam etmektedir. Göğsümde yüreğim korkuyla titredi. Leo bana döndü. Sanık he, yaptığınız hatalar size daha sonra bildirilecek. Bundan sonra aynı hatalara düşmemenin yolları da gösterilecektir. Durumunuzu kavramaktan hala ne kadar uzak olduğunuzu göstermek için soruyorum şimdi size. Sizi yüce makama götürmekle görevlendirilen hizmetkar Leo ile birlikte kentte yürüyüşünüzü anımsıyor musunuz? Evet, anımsıyorsunuz. Sırf katedralin kapısı önündeki davranışınızla bile cemiyetin tüm temel talep ve törelerini ayaklar altına aldınız. Dini küçümsediniz. Bir cemiyet kardeşini de hor gördünüz. Dua etme ve tefekküre dalma fırsat ve çağrısına sırt çevirdiniz. Eğer sizin durumunuzda hafifletici özel nedenler olmasaydı, günahınız asla bağışlanamazdı. İşte şimdi hedefi vurmuştu. Şimdi yalnızca önemsiz şeyler, basit aptallıklar değil, her şey ortaya dökülecekti. Yerden göğe kadar haklıydı. Beni kalbimden vurmuştu. Niyetimiz diye devam etti başkan. Sanığın tüm hatalarını sayıp dökmek değil. Ne de olsa kılı kırk yararak yargılanmayacak. Hem gayet iyi biliyoruz ki sanığın vicdanını harekete geçirmek ve onu pişman bir öz davacı haline getirmek için yalnızca bir uyarıda bulunmamız yeterli. Yine de öz davacı H, başka bazı davranışlarınızı da vicdanınızda muhakeme etmenizi öneririm. Hizmetkar Leo'yu bulduğunuz, kendinizi cemiyet kardeşi olarak tanınamayacak hale getirmenize rağmen cemiyet kardeşi olduğunuzu anlamasını istediğiniz o geceyi anımsıyor musunuz? Hizmetkar Leo'ya anlattığınız şeyleri size anımsatmama gerek var mı? Kemanınızı sattığınızı, yıllardan beri sürdürdüğünüz çaresiz, aptal, dar kafalı, intihar benzeri yaşamınızı. Söylemek zorunda olduğum bir şey daha var. Cemiyet kardeşi, he.